Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 7. lema, Kur'an-ı Kerim'in gelecekten haber vermesi mucizesinin bazı örnekleri burada sergileniyor. Fetih suresinin son 3 ayetinde 7-8 tane açıktan gelecekten haber veren mucizeler var. İşari mana olarak belki onlarcadır. Ama burada 7 tanesi iç içe verilmiş. Bugün Allah izin verirse son ayetini okuyacağız. Yani Fetih suresinin aşağı yukarı yarım sayfalık bir ayet, tek ayet. Muhammedur Resulullah diye başlayan o ayetin gelecekten verdiği haberleri anlamaya çalışalım. Bu durum hem Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun delillerinden, hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi olduğunun delillerinden, hem de özellikle sahabe efendilerimizin peygamberlerden sonra en faziletli, en yüksek kemalat arşına çıkmış insanlar olduğunun da bir ispatı oluyor. Cenab-ı Hak inşallah hem Kur'an'ın Allah kelamı olduğu inancımızı, hem Peygamber Efendimiz'in Allah'ın Resulü olduğunu inancımızı, hem de sahabe efendilerimize uyarak bu güzel medihleri ve övgüleri kazanmamızı Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. İmanımızı artırsın, kemale erdirsin. Onun çünkü sınırı yok, sonsuz. Evet, beşincisi, Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel küffâr ruhamâ'u beynehum tarahum rükkan süccedâ ilâ ahir. Bu ayeti kerime sonuna kadar şu ayetin başı sahabelerin enbiyadan sonra nevi beşer içinde en mümtaz olduklarına sebep olan secayayı aliye, çok yüksek ahlakları ve mezayayı galiye, değerli ulvi meziyetleri haber vermekle, demek ki bu ayet-i kerimede sahabe efendilerimizin ve onları yükseltmeye vesile olan özelliklerin açıklanması söz konusu. Niye? Çünkü manayı sarihiyle tabakat-ı sahabenin istikbalde muttasıf oldukları ayrı ayrı mümtaz has sıfatlarını ifade etmekle beraber. Yani sahabelerin hemen hemen hepsi bu özellikleri camidir. Mesela okuyalım. Muhammed Allah'ın elçisidir. Muhammedur Resulullah bir ayettir. La ilahe illallah da ayette geçer. Dolayısıyla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir adam aslında Kur'an ayetlerini okumuş oluyor. Geçenlerde bir yerde birisi demiş ki la ilahe illallah'ın yanına Muhammedur Resulullah'ı koymak şirktir demiş. Ayet ya. Ya insan bu kadar Fesubhanallah. Muhammedur Resulullah. Ayet. Muhammed Allah'ın elçisidir. Peki vellezine ma'hu onunla beraber olanlar ise eşiddâ'u alel küffâr. Kafirlere karşı serttirler. Şiddetlidirler. Ruhamâ'u bi tabi savaş anında. Bunlar anlatılan mevzu. Ruhamâ'u beynehum kendi aralarında çok merhametlidirler. Tarahum rukkan succeda. Onları sen çok rükuya gider ve çok secde eder görürsün. Yani çok namaz kılarlar. Sadece farzlarla yetinmezler. Sünnetleri de kılarlar. Sünnetlerin dışında nafile namazlara da ağırlık verirler. Onları çokça rükuda ve secdede görürsün. Devamı يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا. Onlar Allah'ın fadlını ve rızasını isterler. Başka bir dertleri, başka bir tasaları yok. Onların bütün hayatları, yaşantıları, düşünceleri, hedefleri, maksatları Allah'ın rızasını ve fadlı keremini istemektir. Şimdi bu özellikler sahabeleri yükselmesine vesile olan özelliklermiş. O zaman buradan şu ders alabiliriz. Demek ki bir Müslüman sahabelere benzemek istiyorsa, sahabe efendilerimizin mazhar olduğu bu güzel sıfatları kendine alması gerekiyor. Madem peygamberlerden sonra bütün peygamberlerin ümmetleri dahil, bütün peygamberler ilk sırada, arkasından sadece birinci sırayı ümmet olarak peygamber aleyhisselam ümmet alıyor. Ümmet içerisinde de en faziletleri sahabeler oluyor. Diğer peygamberlerin sahabeleri peygamberimizin sahabesinden sonra dereceye giriyor. İşte diyor peygamber efendimizin sahabelerinin bütün peygamberlerden daha üstün olmalarını sağlayan ahlakları, faziletleri ve kemalatları bu ayette sayılan özellikleridir. Fakat çok enteresan bir şey. Ayetin açık ve sarih manası herkesin ilk okuduğunda anlayacağı mana bu olmakla beraber Kur'an-ı Kerim'in işari manaları vardır. Her ayetin işari, hatta remzi manaları vardır. Hatta ima eden, ima içeren manaları da vardır. Müfessirler bu manaları anlamaya çalışmışlar ve tefsirlerinde de birçok manaları ifade etmişler. Peki, bu Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabeler onlarla beraberdirler, doğru mu? Sonra sahabeler kafirlere karşı serttirler. Sonra kendi aralarında çok merhametlidirler. Sonra onları sen çok secde eder, çok ruku eder ve çok secde eder görürsün. Burada 4 tane vasıf zikredildi. Tabiri caizse 4 tane mümtaz, seçkin özellik. İşte sarahaten bu bütün sahabelerin grup grup farklı özelliklerini ifade etmekle beraber manayı işarisiyle ehli tahkikçe vefat-ı nebeviden sonra makamına geçecek hulafay-ı raşidine hilafet tertibi ile işaret edip her birisinin el meşhur medar imtiyazları olan sıfat-ı hassayı dahi haber veriyor. Demek ki bu ayeti kerime genelde bütün sahabelerin özelliklerini anlatmakla beraber işari mana olarak peygamberimizden sonra yerine geçecek halifelerin bak gayipten haber vermesi. Biliyorsunuz bu Mekke'nin fethinden önce nazil olmuş bir ayettir. İnna fetahna leke fetham mubina. Fethi mübin biliyorsunuz Mekke'nin fethidir. Şimdi dolayısıyla peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği bu ayet sahabelerin özelliklerini anlatmakla beraber peygamberimizden sonra peygamberimizin yerine geçecek halifelerin sırasını belirliyor. 4 halife. Bu 4 halifenin sırasını neye göre belirliyor? O halifeleri adını andığımızda aklımıza gelen ilk mana neyse onun özel sıfatını akla getiriyor. Mesela ben size sorsam Ebubekir Sıddık Efendimiz'den Ebubekir denince aklınıza ne gelir? Sıddık olma özelliği gelir. Ömer Efendimiz deyince akla ne gelir? Değil mi yani? Biraz böyle adaletiyle titreten, kafirleri korkutan, müminleri bile yani zaman zaman onları titreten bir özelliği akla gelir. Çok merhametli, çok halim, çok selim, meleklerin bile kendini haya ettiği bir adam desem hemen Osman Efendimiz. İşte namaz kılmakla meşhur, onunla ilgili çok biliyorsunuz kerametler anlatılır. Hazreti Ali Efendimiz akla gelir. Namaz kılmakla ilgili mevzu akla gelince. Dolayısıyla Cenab-ı Hak buradaki bu özelliklerle Peygamber Efendimiz'den sonra onun yerine geçecek halifelerin sırasıyla özel vasıflarına dikkat çekmiş ve haber vermiş ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirete irtihalinden sonra ey ümmeti Muhammed Onun yerine geçecek sahabeler bunlardır. Ne ile işaret etmiş? Evet, şöyle ki وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ onunla beraber olanlar, elbette sahabeler. Peki özel kim bu zat? Maiyeti mahsusa ve sohbeti hassa ile en evvel vefat ederek yine maiyetine girmekle meşhur ve mümtaz olan Hazreti Sıddık'ı gösterdiği gibi. Buradaki maiyeti mahsusa ve sohbeti hassa bir iki işaret etmek istiyorum. Çok Hazreti Ebubekir Efendimiz'in Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la özel dostlukları, maiyeti hususiyeleri, özel sohbetleri ve özel bulunmaları pek çok özellikleri var. Ben birkaç tanesini şöyle hayatın bazı pencerelerinden bakmaya çalışalım. Mesela Peygamberimiz diyor ki, kime İslamiyet'i tebliğ ettiysem, Ebubekir hariç hepsi şöyle bir düşündü. Burada Ebubekir Efendimiz'in özel bir durumu söz konusu. Sonra malumunuz Miraç hadisesinde Ebubekir Efendimiz ne demiştir? O dediyse doğrudur. Hiç böyle düşünmeye, tartışmaya girmemiştir. Hazreti Ebubekir Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber hicret etmiştir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de sahibi diye geçer. Yani sohbet kelimesinden sahip olarak geçiyor. O arkadaşına dedi. Yani Ebubekir Efendimiz tereddüt ediyor. Bizi görecekler diye mağarada hicretten önceki ilk durakları. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La tahzen innallaha ma'ana. Hüzünlenme, Allah bizimle beraberdir. Orada da beraberdir ma'ana, ma'iyet yani. Demek ki hicrette beraberler. Sonra bir şey daha söyleyelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirete irtihal edeceğinde, yaklaştığında bütün mescide açılan kapıların kapatılmasını Mescid-i Nebevi'ye gidenler bilirler. O Mescid-i Nebevi'nin duvarları Peygamberimiz zamanındaki yer bellidir. Onun etrafındaki duvarlar aslında evlere açılırdı, odalar açılırdı. İnsanların evlerine bitişikti mescid. Dolayısıyla adam evinden çıkar, mescide girerdi. Peygamberimiz buyuruyor ki o mescide açılan bütün kapılar kapansın, Ebu Bekir'in kapısı hariç. Bir şey daha. Peygamberimiz vefat etmeden, ahirete göçmeden önceki hastalığında, hasta. Ayşe annemize diyor ki Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın. Biliyorsunuz Hazreti Ayşe annemiz Ebu Bekir Efendimiz'in kızı. Yani bir açıdan babana söyle namazı kıldırsın diyor yani. Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah babam çok halim selimdir. Namaz kılarken, Kur'an okurken ağlar. Ömer kıldırsın. Peygamberimiz ısrarla Ebu Bekir kıldırsın der ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'in namazı kıldırmasını sağlar. Şimdi hayatını incelediğimizde Ebubekir Efendimiz'in yine diyor üstadımız bu dört halifeden ilk olarak vefat etmekle Peygamberimizin yanına gitme özelliğine sahip. Bir şey daha dikkatimi çekti. Peygamberimizin ahirete irtihali 63 yaş olarak değil mi? Hicri yaş olarak 63. Miladi 61 ama hicre çevirdiğimiz 63 ediyor. Ebubekir Efendimiz de tam 63 yaşında ahirete göçmüş. Ömer Efendimiz o da. Evet. Şimdi enteresan böyle çok farklı tevafuklar söz konusu. Yani Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da bildirmiş ki burada ayetlerde doğrudan işaret edilmiş ki Peygamberimizden sonra yerine geçecek ilk halife Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'tır. Peki Eşiddâ velel küffâr kime işaret ediyor? Dikkat buyurun ne kadar net. İle istikbalde küre-i arzın devletlerini futuhatıyla titretecek. Yeryüzünün büyük devletleri. Gerçekten o zaman Bizans ve İran Pers devletiyle Bizans devleti o zaman dünyanın süper devletleri. İşte o süper devletlerini bile titretecek ki biliyorsunuz İran kimin zamanında fethedilmiştir? Hazreti Ömer zamanında. Bizans'ın da birçok yeri ta Erzurum'a kadar, Diyarbakır, oralara kadar bir açıdan ta Mısır taraflarına geçilmiş. Gerçekten dünyanın büyük devletlerini futuhatıyla titretecek, bitmedi. Ve adaletiyle zalimlere saika gibi şiddet gösterecek olan Hazreti Ömer'i gösterir. Ne kadar net değil mi söyleyince? Ayetin ikinci sırasındaki özellik doğrudan Hazreti Ömer Efendimiz'e bakıyor. Ruhamâ'u beynehum ile istikbalde en mühim bir fitnenin vuku hazırlanırken kemali merhamet ve şefkatinden hakikaten şöyle Hazreti Osman Efendimiz'in hayatını insan bir incelese, halifedir kendisi. İslam ordunun ordusunun başkumandanıdır. İstese o isyancıların tamamını bir lahzada hepsini öldürttürür, katlettirir. Ama şefkatinden ve merhametinden, demek ki Allah-u Teala onlara hissettirmiş, büyük fitneler çıkacak, karışıklıklar olacak. O fitneler çıkmasın, dikkat buyurun. Kemali merhamet ve şefkatinden İslamlar içinde kan dökülmemek için ruhunu feda edip teslimi nefs ederek Kur'an okurken mazlumen şehit olmasını tercih eden Hazreti Osman'ı da haber verdiği gibi. Yani ben kendimi feda edeyim, yeter ki İslam arasında kan dökülmesin, fitne çıkmasın diye kendi nefsini feda ediyor. Ve gerçekten Kur'an-ı Kerim okurken de bir karşılık vermiyor. Yani kendisi bizatihi onu kendisini öldürme gelenlere de karşılık vermiyor. Kur'an-ı Kerim okurken şehit ediliyor. Şefkat, merhamet ve hayasının ümmeti Muhammed hakkındaki bu güzel düşüncelerinin bu ayetle tescil edildiğini anlıyoruz. Bu da üçüncü sırada. Terahum rukkan succeden yebtegune fadlen minallahi ve rıdvana. Saltanat ve hilafete kemal-i liyakat ve kahramanlıkla girdiği halde ve kemal-i zühd ve ibadet ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden Hazreti Ali Efendimizle ilgili zaman zaman bazı insanların haşa siyasetten anlamadığı şeklinde bazı iftiralar duyarız. Günümüzde de bunları söyleyenler bazen bu densizliği yapanlar, tarihte de ne yazık ki bu büyük hataya düşenler olmuşlar. Allah muhafaza eylesin değil mi? Böyle bir iftira Hazreti Ali Efendimiz için. Üstad Hazretleri, Hazreti Ali Efendimizin başına gelen musibetleri, o günün ümmeti Muhammed'in başına gelen sıkıntıları, fitneleri anlatırken, Hazreti Ali Efendimiz'in de dördüncü halifeliğe bırakılmasını izah ederken Allah'ın çok büyük bir rahmetine dikkat çeker. Der ki böyle çok ağır şartlarda ümmeti Muhammed'in içine girmiş bu fitnelerde Hazreti Ali gibi Kureyşi, kahraman, ehli velayet, cesur bir zat lazımdı ki dayansın. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in bulunduğu pozisyonda bir başkasının bulunması durumunda onların altından kalkması mümkün değildi. Allah hakimdir, abes iş yapmaz. Rahimdir, merhameti sonsuzdur. Madem ümmeti Muhammed'in dördüncü halifesini takdir edecek, öyleyse Hazreti Ali gibi bir kahraman alişanı dördüncü halife olarak Allah o fitnelerde o sıkıntıları bulunduğu dönemde bakın şuna kemal-i liyakat ve kahramanlıkla girdiği halde yani halifeliğe layık idi. Zaten ümmeti Muhammed seçmişti onu. Sahabe efendilerin halife olarak onu seçmişlerdi. Ayrıca kahramanlıkla girdiği halde kemal-i zühd ve ibadet ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden ve ruku ve sucudda devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan Hazreti Ali'nin istikbaldeki vaziyetini. Demek ki Hazreti Ali Efendimiz kahraman alişan, hilafete liyakatı var ama daha çok zühd ve takvayı tercih edecek ibadete. Ben enteresan, Hazreti Ali gibi o kadar çok büyük olayların yaşandığı bir dönemde bu kadar ibadet etmeye nasıl zaman buluyorlardı? Yani Hazreti Ali'nin hayatını okuyun, Hazreti Ömer'in hayatına bakın. O kadar büyük işler, o kadar büyük sıkıntılar, dertler, problemler. Koca ümmeti Muhammed'in halifesi, her problem bizzat kendine ulaştırılıyor, her şeyle bizzat ilgileniyor. O kadar işin arasında, o kadar problemin çözümün, siyasi işlerin vesaire, bir de farz ibadetlerin dışında öyle sünnet ibadetleri, nafile ibadetlere zaman ayırıyorlar ve çok ibadet etmekle meşhur olmuş Hazreti Ali gibi bir kahraman. Çok namaz, rükuya gitmekle ve çok secdeye gitmekle, bir de fakr ve iktisadı ihtiyar eden. Yani zengin değil, öyle çok büyük varlığı yok. Halbuki emir-ül müminin, devlet kumandanı, devlet başkanı, ordu komutanı. Yani istese ordu komutanı olarak elde edilen ganimetlerden zaten zengin olabilir. Hem de devlet başkanı olmasına rağmen iktisadı israfa girmiyor. İşte bu özellikleriyle meşhur olan Hazreti Ali'yi bu ayet işaret etmiş oluyor. Bir şey daha. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانَ ayeti kerimesi de Hazreti Ali'nin istikbaldeki vaziyetini ve o fitneler içindeki harpleriyle mesul olmadığını. Neden? Çünkü dördüncü sıradaki zat işaret ediyor ki Allah o içine düştüğü sıkıntılardan, o fitnelerden ve yaptığı harplerden asla mesul ve sorumlu değildir diye. Onun derdi sadece Allah'ın rızasını kazanmaktır. Burada bir noktayı araya hemen sıkıştıralım. Sahabe efendilerimizin arasında meydana gelen savaşların nedeni siyasi değildir. İçtihadidir. Ne demek içtihadi? Yani adaleti mahzayı mesas alacaklar, adaleti izafiyeyim. Sadece Hazreti Osman'ı şehit edenler mi cezalandırılsın? Yoksa o olaya karışan kaç kişi varsa, isyana kalkışan kaç kişi varsa hepsi mi öldürülsün? Hazreti Ali Efendimiz diyor ki sadece bizzat Hazreti Osman'ı şehit edenler cezalandırılmalı. Bu olaya harekete geçip de bizzat Hazreti Osman'ı şehit etmeyenler cezalandırılmamalı. Dolayısıyla suçlular bulunup cezalandırılıncaya kadar bekleyeceğiz. Hazreti Osman'ın akrabası olması itibariyle, yakın olması itibariyle Hazreti Talha'dır, Hazreti Zübeyir'dir. Onlar da diyorlar ki madem böyle bir isyan söz konusu, bunun tamamını temizlemek lazım ta ki Hazreti Osman'ın kanı yerde kalmasın. Bir adaleti izafiyeyi, yani Hazreti Ali'nin mukabilindekiler, Hazreti Ali'de adaleti mahzayı içtihat etmiş. Bu içtihattan dolayı savaş çıkmış. Evet, Ehl-i Sünnet vel Cemaat Hazreti Ali'nin içtihadı isabetli ama mukabillerindekilerin içtihadı isabetli değil. Fakat buna rağmen sahabeler madem müştehittirler ve madem müştehit içtihadında hata etse bile sorumlu olmadığı gibi içtihat sevabı alır, öyleyse sahabelerin her birisi bundan sorumlu değildir. Öyleyse savaşta ölen de öldüren de şehittir. Mesul değillerdir. Çünkü içtihat neticesi çıkmıştır. Siyasi bir düşüncede menfaatten dolayı değil. Ama burada Hazreti Ali Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın özel bir işareti söz konusu. Rabbimiz buyuruyor ki bu dördüncü sıfata özel anlamda haiz olan zat, yani Hazreti Ali, يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانَ Allah'ın fazlını ve rızasını ister. Başka bir isteği yoktur. Öyleyse girdiği savaşlardan mesul değildir diye Hazreti Ali Efendimiz'e özel bir berat var burada. Harpleriyle mesul olmadığını ve niyeti ve matlubu fazl-ı ilahi olduğunu haber veriyor. Evet. Halifeler, dört halifenin, Hulafay-ı Raşid'in, Peygamberimiz de buyurmuş ki benden sonra hilafet 30 yıldır. Hesap ettik, topladık. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Ömer Faruk, Osman Zinnureyn ve Ali Mürtada efendilerimizin 29,5 yıl ediyor. 6 ay eksik. O 6 ayda Hazreti Hasan Efendimizin 6 aylık hilafetidir. Ve hasune ulaike rafika ayet-i kerimesi de Hazreti Hasan Efendimiz'e işaret ediyor. Minen nebiyyine, bakın çok enteresan. Minen nebiyyine, peygamberler ama peygamberin işaret var değil mi? Nebi. Ve sıddıkine, sıddıklar ama sıddık Efendimiz'e işaret. Ve şüheda, şehitler. Hazreti Ömer şehit, Hazreti Osman şehit, Hazreti Ali şehit. Sıddıktan sonra 3 şehit gelecek. Sonra da ayet-i kerimenin sonunda diyor ki ve hasune ulaike rafika. Hasune, hasen yani. Dolayısıyla Hazreti Hasan Efendimizin halife 6 aylık halifeliğiyle beraber bu 4 Hulefa Raşidi'nin hilafetlerinin toplamı tam 30 yıl ediyor. Nereden bakarsak bakalım Allah'ın muradı bu 4 halifenin hilafet sırasına göre halifeliktedir, halifelikleridir. Boşuna kimse kendini yırtmasın. Boşuna iftiraya, dedikoduya girmesin. Boşuna sahabe efendilerimizin yaptıkları bu icraatı tenkit etmesin. Yoksa işin arkası ayetlere dayanır. Allah muhafaza. Hadislere hafazan Allah. Evet. İşte Allah-u Teala ayetlerde sahabelerin özelliklerini anlatmakla beraber 4 halifenin özel sıfatlarına dikkat çekerek hilafet sırasıyla burada sıralamış. Bu da Kur'an'ın verdiği mucizelerden bir tanesi. Haber verdiği. Altıncısı, ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ. Yani o şeylerin, sahabelerin özellikleri Tevrat'tadır. Fıkrası iki cihet ile ihbar-ı gaybidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerinin Tevrat'ta, İncir'de ve Zebur'da geçtiğini biliyoruz. O kadar değişikliklere uğramasına rağmen, hatta Peygamberimiz gönderildiğinden sonra da başlamışlar değiştirmeye. Peygamberimiz gönderildiğinde Tevrat değiştirilmişti zaten de. Ama Peygamberimiz gönderildiğinden sonra iyice değiştirmeye başladılar. Çünkü bakıyorlar ki ayetlerin çoğu Peygamberimiz işaret ediyor. Nitekim Abdullah İbni Selam Hazretleri Peygamber Efendimiz'i görür görmez demiştir ki bu yüzde yalan olamaz. Bu zatta hile bulunmaz. Çünkü bizim çocuklarımızı tanıdık gördüğümüzde nasıl bu benim evladımdır deriz. Aynen öyle de biz Tevrat'taki öğrendiğimiz bilgilerden hareketle hiç şüphesiz kesinlikle inanıyoruz ki o Tevrat'ta geleceği bildirilen zat bu zattır demişler. Ama Tevrat ve İncil sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işaret etmiyor. Aynı zamanda sahabe efendilerimize de işaret ediyor. Birkaç tanesini okuyacağız burada. Ben de bir tanesini unutmazsam size söyleyeceğim. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi ümmi bir zata nispeten gayb hükmünde olan Tevrat'taki evsaf-ı sahabeyi haber veriyor. Buyurun. Peygamberimiz neden okuma yazma bilmiyordu? Halbuki insanlığın en akıllısı, sadece insanlığın değil, peygamberler dahil, bütün insan nev'inin ve cin nev'inin mahlukatın en akıllısı, en yüksek anlayışlısı olan, en zekisi, en dahisi olan bir peygamberin okuma yazmak gibi herkesin çoluk çocuğun öğrendiği bir şey öğrenmemesi ancak mucizedir. Başka bir izah yok. Onun için Kur'an'da Nebi Ümmi diye geçer. Ümmi peygamber. Ne demek? Okuma yazma bilmeyen demek. Nitekim Hudeybiye'de anlaşma imzalarken Ali Efendimiz silmek istememiştir Resulullah vasfını. Peygamberimiz demiştir. Göstersen bana ben onu sileyim. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuma yazma bilmemesi bir mucize olmakla beraber aynı zamanda çok büyük hikmeti var. Niye? Çünkü insanlarda şöyle bir huy vardır. Ya sen de eski kitaplardan, Tevrat'tan, İncil'den, Zebur'dan, başka kitaplardan okudun, öğrendin, o okudun, öğrendiklerin bize Allah'ın kelamı diye yutturmak istiyorsun filan diye iftira edebilirler. Allah-u Teala onların o şeyini de kesiyor.
Onun için Peygamber Efendimizin okuma yazma bilmediği halde Tevrat gibi eskilere ait, öyle mi efendim? Eskilere ait bir bilgiyi aktarması bir gayiptir. Öyleyse Kur'an geçmişten haber vermiştir. Evet. Demek ki bu da gaybtan haber veren bir açıdan. Evet. Tevrat'ta 19. mektupta ifade beyan edildiği gibi ahir zamanda gelecek peygamberin sahabeleri hakkında Tevrat'ta bu fıkra var. Fıkra şu. Kutsilerin bayrakları beraberindedir. Kutsilerin bayrakları beraberindedir. Beraberlerindedir. Yani onun sahabeleri ehli taat ve ibadet ve ehli salahat ve velayettirler ki o vasıfları kutsiler yani mukaddes tabiriyle ifade etmiş. Allah-u Teala Tevrat'ta Peygamberimizin sahabelerine kutsiler diyor. Bu kaç manaya geliyormuş? Bir, onun sahabeleri ehli taat, itaatkardırlar. Peygamber Efendimiz demişler ki ya Resulallah, müsaade et babamla ben dövüşeyim, ben öldüreyim onu. Evet, Peygamber Efendimiz'e. Demişler ya Resulallah denize geldik, sen emret denize gidelim. Peygamber Aleyhisselam'a ve Allah'a itaatkardırlar. İbadet, ibadete çok dikkat ederler. Evet, burayı bir de okuyalım. Yani onun sahabeleri ehli taat ve ibadet ve ehli salahat ve velayettirler. Yani Allah'ın sevgili kullarıdır, evliyadırlar. Ki o vasıfları kutsiler yani mukaddes tabirle ifade etmişler. Tevrat'ın pek çok ayrı ayrı lisanlara tercüme edilmesi vasıtasıyla o kadar tahrifat olduğu halde şu Sure-i Fetir'in meselun fit Tevrat hükmünü müteaddit ayata tasdik ediyor. Çok sahabelerden işaret eden çok ayet var Tevrat'ta. Ben bir tanesini sizinle paylaşacağım ayrıca. Kâb bin Ahbar diye Yahudi alimlerinden bir zat var. O bir gün Hazreti Müslüman olmuş daha sonra. Büyük bir alim, Yahudi alimlerinden. Hazreti Ömer Efendimiz'e diyor ki, ya Ömer, ya Emir el-Mü'minin, 3 gün sonra şehit edileceksin. Gün veriyor. Hazreti Ömer diyor ki, hayırdır diyor, sana vahiy mi geliyor? Hani gelecek, nereden biliyorsun? O da diyor, hayır diyor, senin bu özelliğini ben Tevrat'ta okudum. Şimdi gerçekten bu Kâb bin Ahbar'ın verdiği haber aynen gerçek. Hatta diyor Yahudi bir köle tarafından şehit edileceksin. Ebu Lü'lü diye Yahudi bir köle, bir sanatkar, bir usta. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz'i şehit ediyor. Onun dediği gibi. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de methedilen bu sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabeleri olarak daha önceki kitaplarda, mukaddes kitaplarda, Tevrat'ta ve İncil'de de özellikleri ifade edilmiş. Bu olayın birinci boyutu. İkinci cihet, ihbar-ı gaybi şudur ki, meselun fit Tevrat fıkrasıyla ihbar ediyor ki, sahabeler ve tabi'inler ibadette öyle bir dereceye gelecekler ki, dikkat buyurun, ibadette öyle bir dereceye gelecekler ki, ruhlarındaki nuraniyet yüzlerinde parlayacak ve cephelerinde kesret-i sucuttan hasıl olan bir hatem-i velayet nevinde alınlarında sikkeler görünecek. Meselun fit Tevra nasıl geçiyor öncesinde? Yebtegune fadlen minallahi rıdvana simahum fi vucuhihim min eseris sucud. Evet. Onların yüzlerinde secdenin alametleri, nurları, işaretleri vardır. Demek ki sahabeler ibadetle öyle bir zirveye çıkacaklar ki ruhlarındaki o nuraniyet ve güzellik yüzlerine, alınlarına ve onların Allah'ın sevgili kulu olduklarının bir işareti olarak pırıl pırıl parlayacak. İşte bu da aynı zamanda sahabe efendilerimiz istikbalde mazhar olacaklar bu güzelliklere ayetle. Nerede işaret edilmiş? Tevrat'ta. Evet, Tevrat'ta böyle o sahabelerin özellikleri anlatılmış. Subhanallah. Burada iki tane örnek verecek. Evet, istikbal bunu vuzuh ile ve katiyet ile ve parlak bir surette ispat etmiştir. Evet, o kadar acip fitneler. Hani insan bazen diyor, ya baksanıza işte günümüzde derdi maişet, geçim derdi çok zorlaşmış, işler çok yoğunlaşmış, o kadar çok iş var ki kardeşim, hangi birine yetişelim? İşlerimi takip etmekte zorlanıyorum. Dolayısıyla yani farz ibadetleri bile zaman zaman kaçırabiliyorum. Hatta bazen Allah muhafaza kılmıyorum. Hadi geciktirdi neyse kılamıyorum. Ne kadar büyük ayıp değil mi? O kadar fitneler, ifadeye bakın. O kadar dağdağay siyaset, siyasi karışıklıklar içerisinde gece ve gündüzde Zeynel Abidin gibi 1000 rekat namaz kılan. Nerede? Gecede ve gündüzde. 1000 rekat. Bizim günde kıldığımız farz ve sünnetler kaç rekat? 40. 5 vakit 40 rekat. 1000 rekat anlaşıldı değil mi? Daha bitme, bir örnek daha verecek. Ve Taus-ı Yemeni gibi 40 sene yatsı abdestiyle sabah namazını eda eden çok, pek çok zatlar. Ne demek ya? Yani sabaha kadar ibadetle geçiriyor. Uyumuyor yani sabaha kadar. Demek ki sahabeden ve tabiinden böyle zatları Tevrat müjdelemiş ta binlerce yıl önce, sahabeler gelmeden önce Peygamber Efendimiz'i müjdelediği gibi Peygamberimizin o güzide ashabını da haber vermiş. Meseluhum fit Tevrat sırrını göstermişlerdir. Demek ki bu iki anlamda mucize oldu. Hem geçmişle ilgili hem de gelecekle ilgili. Yedincisi, meseluhum ve meseluhum fil İncil'i kezer'in ahraca şat'ahu feazarahu festeğleza festeba ala suqihi yu'cibu zurra'a liyagıyza bihimul küffar. Ayetin son tarafları bu. Burada diyor ki İncil'de de onların misali var. Tevrat'taki özelliklerini anlattı kısaca. Şimdi İncil'deki özelliklerine geçiyor. Onlar bir ekine benzer. Nasıl ekin, yani tohum filizini çıkarır, sonra kuvvetleşir, sonra kalınlaşır, sonra o şeyine, tabiri caizse sapına meyvelerini iyice yaslar. Hani var ya böyle çok olgunlaşmış bir şey düşünün. Nasıl böyle meyveleri iyice onu dolu dolu gösterir. Ve diyor bu ziraatı gören çiftçiler, ziraatçılar da bunun çok hoşuna gider. Nasıl benzetti Allah-u Teala? Böyle bir çekirdekten mükemmel meyvedar bir hale gelinceye kadar. Nasıl kademe kademe yükseldiyse bir şey, işte diyor o ahir zamanda gelecek peygamberin ashabı da böyle çekirdek misal filiz çıkaracak, kuvvetleşecek, kalınlaşacak ve bereketlenecek diye o sahabelerin istikbalde mahsur olacak özellikleri kademe kademe ilmik ilmik dokuyor. Gerçekten insanın tüyleri ürperiyor. Ne kadar Allah'ın yanında değerli zatlar bu sahabeler. Çok dikkat etmek lazım. Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş. Radiyallah diyor Allah. Lekad radiyallahu anil mu'minin iz yubayevneke fî tehte şecera. Hudeybiye ağacının altında seninle biatlaşan o sahabelerden Allah razı oldu diyor ya. Allah'ın Kur'an'da razı olduğunu bildirdiği bir sahabeye bir Müslümanın aleyhinde konuşması yakışır mı ya? Hadi diğer başka bir şey demiyorum yani. Onun için burada da iki tane diyor bir icaz yönü var. Gayb'tan haber verme var. Bir, Nebi Ümmi'ye nispeten gayb hükmünde olan İncil'in, yani İncil'in gelmesi, İsa Aleyhisselam'a gönderilmesi peygamberimiz açısından gaybtır. Geçmişin bilinmezlerindendir. İçinde neyin olduğunu bilmeyecek kadar okuma yazma bilmeyen bir zattır. Öyleyse İncil'de olan bir bilgiyi Allah'ın izniyle Peygamberimizin haber vermesi geçmişten haber vermektir. Kur'an'ın bir mucizesi. Bir de istikbalde sahabelerin özelliklerinin anlatılması gelecekten haber vermektir. Aynı ayetin, aynı cümlesinde hem İncil'deki bilgilerin haber verilmesiyle geçmişten, hem sahabelerin özelliklerinin anlatılmasıyla gelecekten haber veriyor. Evet, İncil'de ahir zamanda gelecek Peygamber Aleyhisselam vasfında ma'ahu gadibun min hadidin ve ummetu kezalik gibi ayetler var. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam gibi kılınçsız değil. Çok enteresan. Tevrat'ta ve İncil'de böyle bu anlamda, özellikle İncil'de bu çok net geçiyor. Ve birçok Hristiyan alimi bu ifadeye karşı gelemiyor. Mesela o peygamberin elinde kılınç olacak, yani kılınç ile cihad edecek ifadesi Hazreti İsa Aleyhisselam dahil peygamberimize kadar gelen peygamberlerin hiçbirinde bu özellik yok. Bakın, Hazreti İsa'da yok, Hazreti Yahya'da yok. O bölgeyi bir düşünün. Hiçbirinde böyle kılıçla cihada emir yok. Kimde var? Sadece peygamberimizde ve ashabında var. Dolayısıyla o peygamberin elinde demirden bir kılıç var. Demirden bir alet var ya, kılıç, yani kılıca işaret ediyor. Ümmeti de aynen onun gibi diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Peki bu ifade nerede geçiyormuş? Bu verilen haber İncil'de geçiyormuş. Yani bu okuduğum ifade Kur'an'da yok. Kur'an'ın verdiği haber, İncil'de vardı dediği haber bunlar işte. Ayetler var. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam gibi kılıçsız değil, belki sahibi seyf bir peygamber gelecek. Evet, cihada memur olacak. Ve onun sahabeleri dahi kılınçlı ve cihada memur olacaklardır. O Gadib-ül Hadid sahibi reisi alem olacak. Alemin reisi olacak. Ben gidiyorum demiş Hazreti İsa Aleyhisselam, ta alemin reisi gelsin. O alemin reisi cihada memur olacak ve sahabesiyle beraber cihad edecek kılınçla diye haber vermiş İncil'de Allah'ın izniyle Hazreti İsa Aleyhisselam. Cenab-ı Hak tabi İncil okuyan o insanlara da basiret versin. Evet. Bu güzel hakikatleri anlamayı, onlara, bize de onlara ulaştırmayı nasip etsin. Ben gidiyorum ta alemin reisi aleyhissalatü vesselam gelsin. İncil'in bir yerinde der, ben gidiyorum ta alemin reisi aleyhissalatü vesselam gelsin. Yani alemin reisi geliyor. Demek oluyor ki İncil'in bu iki fıkrasından anlaşılıyor ki sahabeler çendan, şimdi dikkat edin ayetini nasıl açıklıyor. Hani bir tohumun filiz vermesi, kuvvetleşmesi, kalınlaşması demişti ya. Şimdi sahabelerin bu özelliğini anlatıyor. Her ne kadar çendan mebdede az ve zayıf görünecekler, öyle mi? Sahabelerin Mekke dönemine bakın. Malum. Medine dönemine gelin. Müşrikler peygamberimiz ve sahabeleri oradan hicrete mecbur ettikleri yetmemiş gibi geldiler, evlerini bastılar. Değil mi? Sonra peygamber ashabı kendilerini korumak için hendekler açtılar. Halleri belli. Başlangıçta diyor, gerçi azlar, zayıflar. Evet. Fakat çekirdekler gibi neşvinema bularak yükselip, kalınlaşıp, kuvvetleşerek küffarın gayızlarını onlara yutkundurup liyagizza bihimul küffar. Kafirler onların o filizlenip kalınlaşıp kuvvetleşmelerinden, çok güçlü ve kuvvetli olmalarından seslerini çıkaramayacaklar, yutkunacaklar. Evet. Küffarın gayızlarını onlara yutkundurup boğduracak vakitte kılıçlarıyla nev-i beşeri kendilerine musahhar edip reisler olan peygamberin aleyhissalatü vesselam ise aleme reis olduğunu ispat edecekler. aynen şu Sure-i Fetih'in ayetinin mealini ifade ediyor. İkinci vecid okuyup bitirelim. Şu fıkra ihbar ediyor ki, sahabeler çendan azlığından ve zaafından sulh-u Hudeybiye'yi kabul etmişler. Edilmiş mi Hudeybiye? Hatta Müslümanlar aleyhine gibi kabul edilmiş. Çok ağır şartlara evet demişler mi? Evet. Elbette, herhalde az bir zamandan sonra. Bakın, Hudeybiye anlaşmasında o zamanda o Hudeybiye anlaşmasından sonra nazil olan ayetlerdendir bu. Her ne kadar şu anda sizin yaptığınız anlaşma sizin aleyhinize görünse bile diyor Allah sahabelere, siz bir filizin, bir çekirdeklerin, tohumların filizlenip, kuvvetleşip, güçlenip, böyle dolu dolu insanların hoşuna gidecek şekilde meyvedar olması gibi olacaksınız diye ve sizin aleyhinize gibi görünen bu Hudeybiye anlaşması ne diyor? Her ne kadar diyor Hudeybiye kabul etmişler, elbette herhalde az bir zamandan sonra süraten öyle bir inkişaf ve ihtişam ve kuvvet kesbedecekler ki Ruy zemin tarlasında test desti kudretle benzetme yaptı. Biz tarlaya çekirdeği atıyoruz, Allah inkişaf ettiriyor. Onlar da yeryüzü tarlasına, Allah onları dağıtıyor. Değil mi? Nereye kadar gitmiş sahabe? Çin. Bir yıl sürmüş. Mısır'a, Diyarbakır'a, Erzurum'a, Anadolu'ya, Yemen'e, Hindistan'a. Aman ya Rabbi. Hani bir ağacın yetişen meyvelerinin, çekirdeklerini toplarsınız, saçarsınız bahçenin her tarafına. Bütün bahçe ne olur? Sanki Allah onu diyor yani. O peygamberin ashabı diyor. Çekirdekler gibi, değil mi? Süraten öyle bir inkişaf ve ihtişam ve kuvvet kesbedecekler ki Ruy zemin tarlasında desti kudretle ekilen nevbeşerin o zamanda gafletleri cihetli kısa, kuvvetsiz, nakıs, bereketsiz sümbüllerine nispeten gayet yüksek ve kuvvetli ve meyvedar ve bereketli bir sette çoğalacaklar ve kuvvet bulacaklar ve haşmetli hükümetleri gıptadan, hasetten ve kıskançlıktan gelen bir gayz içinde bırakacaklar. Evet, istikbal bu ihbar-ı gaybiyi çok parlak bir surette göstermiştir. Şu ihbarda gerçekten değil mi o zamanın en güçlü devletlerini Cenab-ı Hak Müslümanlara nasip etmiş. Burada bir şey daha, bir ince sır daha var. Şu ihbarda hafi bir ima daha var ki, sahabeyi tavsifat-ı mühimmele sena ederken, en büyük bir mükafatın vaadi makamca lazım geldiği halde, mağfıraten kelimesiyle işaret ediyor ki, istikbalde sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Çünkü mağfiret kusurun vukuuna delalet eder. Ve o zaman da sahabeler nazarında en mühim matlup ve en yüksek ihsan mağfiret olacak ve en büyük mükafat ise af ile mücazat etmemektir. Şimdi dikkat edin ayet-i kerimenin sonu mağfiraten ve ecren azima. Demek ki o sahabeleri Allah diyor affedecek, bağışlayacak ve büyük ücret verecek. Ayetin sonu böyle bitmekle sahabelerin akıbetini Allah bize haber vermiş oluyor. Öyleyse kusurları olsa da Allah onları affetmiş ve affettiğini de Kur'an ayetiyle ifade ediyor. Öyle de surenin başındaki لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ cümlesiyle münasebettardır. Surenin başı hakiki günahlardan mağfiret değil, çünkü ismet var. Hani Allah-u Teala peygamberimiz senin günahlarını bağışlayacak diyor. Peygamberimiz günahı yok. Belki makam-ı nübüvvete layık bir mana ile peygambere müjde-i mağfiret, yani senin hiçbir küçük zellen bile yok. Peygamberlerin zelleleri olsa Allah onu da bağışlıyor. Sorun olmadıkları halde. Hatta peygamberler bir üst makama çıkınca aşağı makam eksiklik görürlermiş. Ondan istiğfar ederlermiş. Her yükseldiklerinde bir alt makamdan istiğfar ederlermiş Allah-u Teala'ya. Demek ki başta Peygamberimizin o makamına uygun bir mağfiret, ahirinde sahabelere mağfiret ile müjde etmekle o imaya bir letafet daha kadar. Başında mağfiret, sonunda mağfiret. Baştaki mağfiret Peygamberimize, sondaki mağfiret sahabe. Ya ama enteresan gerçekten. İşte ahir-i fethin mesul 3 ayeti, 10 vücuh icazından yalnız ihbar-ı gaybi veçinin çok vücuhundan yalnız 7 veçini bahsettik. Baştan buraya kadar bu ayetlerde 7 tane mucize bize haber verilmiş. Belki içinde onlarca var ama 7'sini buradan okuyoruz. Cüz-i ihtiyari ve kadere dair 26. sözün ahirinde şu ahirki ayetin hurufatının vaziyetindeki mühim bir lema iyice işaret edilmiştir. Bu üstad bahsettiği yer bar layıkasında geçiyor. Mesail-i müteferrika diye farklı konular diye orada ifade etmiş. Beşincisinde bunu anlatıyor. Buradaki anlattıklarını anlamak için oraya okumak lazım. Bir tanesini söyleyeyim. Diyor ki Üstad Hazretleri, bu ayetlerdeki bu kadar veciz ifadelerden başka, mucizelerden başka, harflerinin dizilişinde de diyor işaretler var. Huvellezî arsele rasûlehu bilhuda ve dînil hakkı liyuzhirahu aleddîni kullih ve kefâ billâhi şehidâ. Bu ayet-i kerimenin harf sayısı kaç biliyor musunuz? 63. Peygamberimizden bahseden ayet, Peygamberimizin müddeti ömrünü haber veriyor. Harflerinin sayısı. Yani harflerinin sayısında da mucize var. Evet. Hatta bu ayetin devamında, bakın devamında neler varmış. Bu ahirki ayet cümleleriyle sahabeye baktığı gibi, kayıtlarla dahi yine sahabenin ahvaline bakıyor. Elfazıyla sahabenin efsafını ifade ettikleri gibi, hurufatıyla, harfleriyle de ve o ayetteki hurufatın tekraratı adediyle. İşte şu kadar tekrar etmiş, şu harf bu kadar harf tekrar etmiş. Bunlar da diyor haşa tesadüfi değil. Onlar da ezeli bir ilmin, Allah'ın kelamının elbette neyidir? Yine Ashab-ı Bedir, Uhud, Huneyn, Suffe, Rıdvan gibi tabakat-ı meşhure-i sahabede evet bulunan zatlara işaret ettikleri gibi ilmi cifrin bir nevi ve bir anahtar olan tevafuk cihetiyle ve ebced hesabına daha çok esrar ifade ediyor. Sübhaneke la ilme illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.